Ayrım 9.
İtalyan radyosu Il Trovatore'yi yayınladığında 1957, Leyla Gencer Scala'ya adımını yeni atmıştı ve çeşitli İtalyan tiyatrosunda amansızca, büyük çabalarla kendine bir yer edinmeye çalışıyordu. Ancak 60'lı yıllar ona parlak, hem de çok parlak bir meslek yaşamı verecekti. Bu Il Trovatore'yi dinlerken insan kendi kendine sormadan edemiyor. Bu genç Türk soprano kendini kabul ettirmek ve Belcanto'nun Rönesansını gerçekleştiren kahramanı olmak için neden bunca çaba göstermek, bunca zorluk çekmek zorunda kaldı? Gerçekten de onun yorumladığı Leonora bir mucize. Her şeyden önce soluk alıp verişi gibi kullanılan, tüm ritmik değişimlere sonsuz duyarlı ses nedeniyle bir mucize. Çok geniş renkler içeren söyleme biçimiyle bir mucize. Kusursuz yorum stiliyle bir mucize. Gencer, Leonora'nın Verdi'nin şarkısını büyük Belcanto geleneğine bağlıyor ve Leonora'yı Verdi'nin son Donizetti türü kahramanı haline getiriyor. Callas'ın dışında böylesine mükemmel bir yorum bilmiyoruz. Bu Leonora gecelerden ödünç alınmış, ay ışığı renklerine bürünmüş, uyur gezerliğin sınırında bir Leonora. Peki ama öyleyse Gencer nasıl oldu da dinleyicilere ve basını 1957 yılında tepeden tırnağa sarsmadı? Basının ona ilgisizliği neden? Sevgili okur, demedim mi başkaları da soruyor diye. Ve sürdürüyorum, Sergio Segal'in yazısını okumayı. Bu sorunun yanıtı çok basit. Çünkü o zaman Callas vardı ve Callas'ın en parlak dönemindeydi. Callas, Tebaldi'yi neredeyse gülünç duruma düşürmüştü. Callas, Gencer'in parlamasına engel olacaktı. Bir başka büyük sopranonun, Cabella'nın uzun yıllar süren anonimlikten kurtulması için 1965'te Callas'ın susması gerekti. Il Trovatore Gencer'in varlığı neredeyse rol arkadaşlarını unutmamıza yol açıyor. Bastianini ve Barbieri her zamanki gibiler. İlki kendinden emin, ikincisi denetimsiz. Del Monaco ise yanlışlarını herkes biliyor. Yinelemek gereksiz. Ama sesinin sağlıklılığı, olağanüstü titreşimleri, rahat yorumlarıyla savaş sonrasının ender sanatçılarından biri olduğunu kanıtlıyor. Aynı plak Gencer'in 1957 ve 1959'a söylediği başka Verdi parçaları da Il Deo Foscari ve La Battaglia di Legnano'dan seçmeler içeriyor. Gencer, Cabella'dan daha dahice, daha yoğun, Riccarli'den ise çok daha tutarlı. O, Belcanto kurallarıyla dramatik yapı, dramatik gereklilik arasında harika bir denge kurmayı biliyor. Genç Verdi'nin tüm şarkıları Gencer'in sesinden anlam kazanıyor. Bu yazıyı yazan Sergio Segalini'yi tanıdım diyemesem de gördüm. 1990 yılında Scala'da Mozart'ın Idomeneo galasında Leyla Gencer'in önünde yere düz çeken ve La Regia, La Regia, Kraliçe diyerek ellerini öpen beyefendi Sergio Segalini'ydi. İtalya'nın en önemli müzik eleştirmenlerinden biri. Ah Sayın Sergio Segalini, 1950'lerde nerelerdeydiniz? Bu sorduklarınızı sormak için, bu söylediklerini söylemek için neden bunca zaman beklediniz? Adı Leyla. Leyla, gelin sizin adınızı değiştirelim. Size bir İtalyan ad bulalım. Anna Belano'nun yayınlanmasından çok önce başlamıştı bu yollu öneriler. İlk kez Scala'nın genel müdürü Gringehil söylemişti. Önünüzde uzun bir meslek yaşamı olacak. Gelin adınızı değiştirelim. Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Gringehil ısrar ediyor. De Sabata da onunla aynı düşüncedeydi. Bir İtalyan adı alması, hele bu başlangıç yıllarında her şeyi çok kolaylaştıracaktı. Kolaylaştırmasa bile Leyla'ya çok yarar olacaktı. Leyla'nın yine Polonyalı damarı ya da keçin adı tutmuştu. Hayır diyor, başka bir şey demiyordu. Gringehil ona sayısız örnekler verdi. Leyla hep hayır, hayır diyordu. Öneriler onun iyiliği için akıl vermeler. Siz bilirsiniz ama her şey çok daha kolaylaşırlar. Anna Belano'nun radyo yayınında sonra neredeyse bir baskıya bile dönüşecekti. Leyla hayır dedi. Dün hayır demişti, bugün hayır diyordu. Bundan sonra da hayır diyecekti. Hayır, benim adım Leyla, Leyla Gencer. Benim ailem Safranbolu, benim kökenim Anadolu. Adını değiştirmesi için ısrarlar arttıkça bu Anadolu kökenlerine daha sıkı sarılacaktı. Ben Anadolu'yum düşüncesine ve inancını Türkiye'de yaşadığı çocukluk ya da ilk gençlik yıllarında değil de İtalya'da yerleştiği yıllarda içinde büyütecek, derinleştirecekti. Bilinçli bir seçimdi bu. Hayır, benim adım Leyla Gencer. Benim ailem Safranbolu, benim kökenim Anadolu. Belki benim sizin gibi köklü bir opera geleneğim yok. ama benim çeşitli uygarlıkların kesiştiği topraklarda derinlere kök salmış belleğim var. Bu çeşitlilik farklılıklarla, bu zenginliklerle, bu tarihle, bu coğrafyayla ve bu bellekle beslediğim yaratıcı gücüm var. Bilinçli bir seçimde, ben Anadolu'luyum, ben Türk'üm. Kimi zaman bir sığınak, kimi zaman bir itici güç olarak kullanılacak bir seçim. Ve yaşadığı İtalya'da her zaman ilgi çekecek, tüm zorluklara karşın ona bir farklılık daha kazandıracak bir seçim. Hayır, benim adım Leyla, Leyla Gencer hep öyle kalacak. Yıllar sonra adı Primadonna, adı Diva olduğunda bu kez başta İtalya olmak üzere çeşitli devletler ona pasaport vermek istediler. Sırf işi kolaylaşsın diye kabul etmedi. Her zaman tek pasaportu oldu. Türk pasaportu. Maestrolar. Anne Belano'nun İtalyan radyosunda yayınlanmasından sonra ilk harekete geçen ünlü orkestra şefi Vittorio Gui oldu. Vittorio Gui kendisinden daha genç meslektaşı Gavezzini'yi Anna Belano'daki bu olumlu seçim için kutlamış ve hiç zaman yitirmeksizin Leyla Gencer'e ilk önerisini yapmıştı. Floransa'daki geleneksel Magic Musicale yani Müzikli Mayıs Festivali'nin açılışı yapılacak. Verdi'nin La Battaglia di Legnano, Legnano Savaşı eserinde başrolü Leyla Gencer'in oynamasını istiyordu. La Battaglia di Legnano mu? Verdi bu eseri 1848 yılında bestelemiş. 1849'da Roma'da sahnelenmiş. Sonra o gün bugün bir daha dünyanın hiçbir yerinde oynanmamış. Aradan bir asır geçtikten sonra Vittorio Gui 1959 Floransa Festivali'ni bu eserle açacak ve başrolü Leyla Gencer oynayacak. Tamam, o bir yıl içinde Leyla Verdi'nin 6 eserini Idio Foscari, Don Carlo, Rigoletto, La Traviata, Simon, Boccanegra, Il Trovatore'yi oynamış ama yine hiç bilmediği bir eser. Haydi, Leyla yine kitaplara gömüldü. Metni çözümledi, olayların geçtiği tarihi inceledi, kişilikleri irdeledi, müziğini öğrendi, bütün bu inceliklerini, irdelediklerini, öğrendiklerini, çalıştıklarını Gavazzini ile tartıştı ve sonunda koltuğunun altına notalar Floransa'ya gitti. Vittorio Gui, Floransa yakınlarında orman içinde muhteşem bir malikanede oturuyordu. Villa Morosio. Leyla, Villa Morosio'ya ilk gittiği günü hiç unutmaz. Beyaz önlüklü hizmetkarlar demir kapıları açtılar. O, bir düş dünyasına girmişçesine villadan içeri girdi. Önünde uzanan koridorları geçti, en geniş koridorun ucunda büyük ve neredeyse bomboş, vitraylarla çevrili salona doğru ilerledi. Bahçe, park, orman sanki o salonun bir devamıydı. Ve salonun ortasında, piyanosunun başında Brahms çalarak bekliyordu onu Vittorio Gui. Daha ilk karşılaşmalarında çok anlaştılar. Vittorio Gui, Leyla'nın çalışkanlığını sevdi. Rolüne tümüyle hazırlanıp gelmiş olmasına sevindi. Leyla Gui'nin yaşına karşın müziği yorumlayışındaki ilericiliği, çağdaşlığı, modernliği sevdi. İkisi de araştırmaya meraklıydılar. Birbirlerini kamçılayarak çalıştılar. Arada tartıştıkları çok oldu. Ama her zaman Vittorio Gui Leyla'yı ikna etmeyi biliyordu. Floransa Festivali'nin açılışındaki La Battaglia di Legnano opera tarihine geçti. Tüm opera kaynak kitapları tanığımdır. Floransa temsilinden bir yıl sonra İngiltere'de Wales National Opera, ondan sonra da tüm dünya operaları Verdi'nin bu gençlik eserini sahnelemeye başladılar. Bu ilk çalışmadan hemen sonra Leyla Gencer, Vittorio Gui ile Verdi'nin Macbeth ve Mozart'ın Don Giovanni operalarını hazırlamaya başladı. İlki Palermo, ikincisi Roma operasında 15 gün arayla oynayacaktı, 1960. Sonra yine çok tartışmalı bir eser, Bellini'nin Beatrice di Tenda, 1964 ve birlikte çalışmalarını taçlandıracak Gluck'un Alceste, 1966. Bu gelişmeler birbirini izlerken Maestro Tulli Serafin keyifle ellerini ovuşturuyor. Ne de olsa Leyla'yı keşfetmiş olmanın sevincini, kıvancını, keyfini yaşıyor. Tullio Serafin kısacık boylu bir maestro. Kolları da kısacık ama o minicik adam temsilde opera yönetirken devleşiyor. Dirsekleriyle işaret veriyor, orkestra solistleri gözleriyle yönetiliyor. Leyla'ya göre onun yönettiği temsiller hiç aksamaz. Onun temsillerinde her şey mükemmel olurdu. Çünkü Tullio Serafin solistlerle birlikte soluk alıp veriyordu. Sesleri en iyi seçmesini bilen, sanatçının açığını en iyi kapamasını bilen bu maestronun her önerisini yerine getirmeye hazırdı Leyla. Tullio Serafin Leyla'yı Traviata ile ülkeden ülkeye bulutların üzerinde uçurmuştu. Idio Foscari, Don Carlo'dan sonra ilk Aidasını yine onunla hazırlayacaktı. Ve sonra Norma, Tullia Serafin 1966'da 86 yaşında beş parası ölecekti. Yıllar sonra aralarında Leyla Gencer'in de bulunduğu birkaç sanatçı ona görkemli bir mezar yaptırabileceklerdi. Kıskançlık. Tullia Serafin, Gina Nerdia, Gavazzini, Vittorio Gui. Üç büyük maestro. Üçü de Leyla ile çalışmak istiyor. Leyla üçünden de çok şeyler öğreniyor. Üçü de her gün ondan yeni yeni değerler keşfediyorlar. O üçüyle de çalışmaktan sonsuz tat alıyor. Maestrolar önlerindeki 3-5 yıllık tasarılarına ona açıyor, bir opera, bir rol üzerine görüşler, düşünceler aylarca, yıllarca tartışılıyor, mektuplaşılıyor, çalışmalar uzun sürüyor. Leyla bir yandan temsile çıkarken, bir yandan da temsil biter bitmez maestronun kendisini çağırdığı kente gidiyor. Her maestronun kendi ayrı programı var, çalışmalarını orada sürdürüyor. Zaman zaman bu üç maestro arasında kıskançlık da olmuyor değil. Leyla Gencer benim sopranım. Hayır benim sopranım. Hayır benim. Leyla biriyle üst üste birkaç opera hazırlayacak olsa ötekileri hemen atılıyor. Beni unuttunuz. Niçin bizi artık düşünmüyorsunuz? Bu biz, bizim opera demek. Sara Signora ya da Sara Signora Leyla diye başlayan mektupların birini yanıtlamadan azıcık gecikecek olsa Leyla karşı tarafa fena bozuluyor. Tullia Serafin onu keşfetmiş olmanın üstünlüğü zaman zaman öteki iki maestroya karşı elinde bir koz olarak kullanmıyor değil. Sanki öncelik hakkı kendisindeymiş gibi davranıyor. Ama sakın bu kıskançlığın tek yanlı olduğunu sanmayın. Belki de içlerinde en kıskanç olanı Leyla. Hele biri onu aramasın, hele telefon etmesin, hele mektup yazmasın kıyametleri koparıyor. Ve onu birazcık ihmal edene önce mektup bombardımanına tutuyor, sonra da küsüyor. Ama yalnız aranmadığı için kıyameti koparsa neyse, bu üç yönetmenden biri başka bir sopranoyla mı çalışıyor? Başka biriyle plak mı dolduruyor? Yeni sahneleyeceği eseri bir başkasıyla mı seçmiş? Aman efendim, aman! Böyle anlarda en iyisi Leyla'dan bir süre uzak durmak. İnsaf! Nasıl hırçın olmasın Leyla? Yıllar boyunca Gavazzini, Serafin ve Gui ile 300 tasarı üzerinde konuşuyorsa bunlardan üçü gerçekleşiyor. Oysa o hemen 300'ünün de gerçekleşmesini istiyor. Sanat ateşi bu üç insanı tutuşturmuştu. Üçü de yaşamları boyunca ödün vermemeye çalışacaklardı. Yaşamları boyunca Leyla, üçüne de siz diye hitap edecekti. Leyla Gencer'i daha yakından tanıdıkça bu kıskançlığı öyle iyi anlıyorum ki, hayır yalnız sanatçı kıskançlığı değil bu, mesleğinde yükselebilmek kavgasından da öte bir şey bu. Tutkusunun peşinden koşabilmek, tutkusunu gerçekleştirebilmek için elinde tek silahı vardı. Yalnızca tek yol, temsillere çıkabilmek. Bir temsilde beğenilip yeni bir temsil için teklif almak. Ve bugün Milano'daki evinde çalışma odasında mektuplarla kaplı çalışma masasına eğildiğimde bu kıskançlıkların kanıtlarına değilse de iz düşümlerine rastlayabiliyorum. Örneğin 8 Haziran 1960'ta Vittorio Gui Leyla'ya yazdığı uzun mektubun bir yerinde şöyle diyor. Bu Avusturyalı, Sutherland'a gelince bizimle uzun zamandır çalışan, başarıyı hak etmiş bir sanatçıdır. Kim bilir Leyla dünyaca ünlü bir soprano için neler demişti ki Gui bu açıklamayı yapma gereğini duyuyor. Sizin kimseyi kıskanmanıza gerek yok. Herkes kendi en iyisini yapmaya çalışıyor. Yalnız benimle en iyi şarkı söylediğinizi bir daha sakın tekrarlamayın. Siz herkesle iyi söylersiniz. Ciddi ve azimli çalışkanlığınızla, yorum ustalığınızla, kendi zevkinizi empoze ederken herkesle iyi çalışırsınız. Belki de Leyla, her üç maestroya da yalnız sizin de en iyi söyleyebilirim diyordu. Kim bilir? Gui'nin bir başka mektubunda, yolladığınız 11 güllü, elbette dikenleriyle birlikte, bugün aldım. Sevginizi ve dostluğunuzu anımsatmak için çiçeklere gerek yoktu. Dostluğunuzu yeryüzünün tüm çiçeklerinden daha değerli kılıyorum. Herhalde Leyla, bu üç maestroyu da mektuplarıyla epey sıkıştırıyordu ki aldığı yanıtların kiminde şöyle satırlara rastlıyoruz. Henüz o tasarı gerçekleşmedi ama gerçekleşecek olursa elbette sizi düşüneceğim. Repertuar kesinleşince mutlak size bildiririz. Şu role size önerdim, şimdilik cevap bekliyorum. Çok üzgünüm ama maalesef bu operada bu rol sizin için onaylanmadı. Lütfen sinirlenmeyin, sakın kızmayın, biraz sabırlı olun. Bu rol size göre değil. Ama bundan sonra yöneteceğim operada ve benzeri. Ama maestro Gavazzini başka. Gavazzini aynı zamanda yazar. Denemeleri, 50 yılı aşkın sürede tuttuğu günlükler, yalnız İtalya müzik yaşamının değil, İtalyan edebiyat dünyasının da bir parçası. Gavazzi'nin Leyla'ya yalnız birlikte çalıştıkları eserlerle ilgili olarak değil, tüm yaşamıyla ilgili. Yöneteceği eserler, dünya turneleri, konserler, gördüğü kentler, okuduğu kitap, aklında yüreğinde geçen düşünceler, düşler, soluduğu hava ve benzeri. Kısaca her şey tüm yaşam üzerine yazıyor. Leyla da Gavazzini'yi çok sık yazıyor. Yalnız onunla birlikte yapacağı operalara ilişkin değil. Atacağı her adım, hazırlayacağı her rol için ona danışıyor. Onunla tartışıyor, onunla öğreniyor. Birbirlerini sürekli daha iyi, daha güzeli, daha güçlüye yönlendiriyorlar. Gavazzini. Bugün Tullia Serafin ve Vittoria Guidi hayatta değiller. Maestro Gavazzini. Bergamo'daki görkemli malikanesinde sağlığını yitirmemek için sabahları piyanosunun başına geçip, bah çalarak, öğleden sonraları yazarak ve günün ve gecenin geri kalan bölümünde bol bol anılara dalarak yaşamını sürdürüyor. Şu yukarıda anlatmaya çalıştıklarımı Serafin ve Guidi'ye konuşamayacağıma göre ancak onunla konuşabilirim. Neyse ki onunla konuşmaya gideceğim gün Leyla Gencer'in "Ne? Maestro ile konuşmaya pantolonla mı gideceksin? Maestro nefret eder pantolonlardan." Ya da "Sakın geç kalma. Maestro nefret eder randevusuna geç kalanlardan" uyarılarını dikkate almıştım. Nefret ne sözcük? Yalnızca sevgiyle karşılandım. Leyla ile çalışmak harikaydı. Leyla ile çalışmak korkunçtu. Hep kavga ederdik. Yorum konusunda hep kavga ederdik. Öyle akıllı ki. Hep her şey üzerine kendi düşüncesi, kendi fikri var. İlla ki bana onu kabul ettirecek. Yalnız bana değil, öteki maestrolara da, herkese de. Yaptığında öyle inceler, sık dokur ki onunla kimse başa çıkamaz. Daha önce de söyledim galiba. Maestro öyle ağır ağır konuşuyor ki, söylediği her tümce insanın içine ta derinlere bir yerlere işliyor. Şimdi bu satırları yazarken onun sesini duyuyor gibiyim. Onun için de bu satırları sevgili okurların çok ağır okumasını istiyorum. Bunca zaman sonra hiç unutamadığım Leyla'nın çalışma biçimi, çalışma gücü, çalışma azmi. Sonra müzik yeteneği, sonra tiyatro yeteneği. Bütün bunlara sahip bir insan hem çok kültürlü hem çok akıllıysa maestrosuyla kavga etmez. Bir akşam ses üzerine tartışırdık, bir başka akşam yorum üzerine. İki güçlü kişilik karşılaşınca kavgada doğal. Ah, hele Norma. Üzerine ne çok kavga etmiştik. Zaten Leyla'yı Leyla yapan da bu. Yalnız vokalist olmaması. Sesini, kültürüyle, aklıyla beslemesi. Bir an için değil uzun bir süre sustu maestro. Hani söylesem mi söylemesem mi diye düşünüyor. Sonunda şöyle dedi. Onun yakınında olmak, onunla kavga etmek, onunla tartışmak, onunla sürekli diyalogda olmak bana çok şey kazandırdı. Beni yapabileceğimin en iyisini yapmaya itti. Biraz soluklandık ve kıskançlık konusuna geçtik. Divaların doğasında, felsefelerinde var kıskançlık. Belli etmemeye çalışsalar bile var. Mutlak dışa vururlar. Leyla da öyleydi. Türkiye'den ilk geldiğinde göze çarpmamaya, silinmeye çalışan o utangaç çocuk, İtalyanların en kötü yanlarını kaptı. İtalyanlar hırçındır. Kişilikleri şiddet doludur. O da değişti, hırçınlaştı. Hem sonra Leyla, dostluklarında da tekelcidir. Dostlarını başkalarından kıskanır. Şu son tümceyi söyler söylemez sanki pişman oldu. Maestro hemen ekledi. Şu yaşlı günlerinde kimseyi yargılamak istemiyorum. Zaten kimseyi de yargılamıyorum artık. Yaşlılık zor ve çok acıklı bir şey. Ortalığa öyle bir hüzün çökmeye başlamıştı ki onu birazcık neşelendirmek için ama Leyla'nın size saygı, sevgi, hayranlığı sonsuz. Maestro Gavazzini ustam diyor, başka bir şey demiyor. Gibilerinden bir şeyler söyledi. Gülmeye başladı. Ustam mı? Yok canım, bu doğru değil. Ben onun ustası olamam. Bu söylediği bir mit. O buna inanmak istiyor. O neye inanırsa onun için gerçek odur. Hem bilmez misiniz, o hep biraz abartır. Onun tüm sopranoların aksine sonsuz bir öğrenme tutkusu vardı. Hala da var. Benim de öğrenme tutkum vardı. İşte hepsi bu. Onunla çalışırken çok mutluydum. Zaten ben yalnız çalışırken mutluyum. Yoksa başka zamanlarda hep ama hep içim hüzün dolu. Leyla Gencer'in İlerideki yıllarda izlerken her üç maestroyla da sık sık karşılaşacağız, kıskançlıklarıyla da. Adı Primadonna. Tam ve ne zamandır bilmiyorum. Konuştuğumu hiç kimse bilmiyor. Bir gün ansızın olmadı. Şu ya da maestro karar vermedi, hele kendi hiç. Eğer birileri bu konuda karar vermişse, o da olsa olsa opera salonlarını dolduran dinleyiciler. İtalyan radyosunda ya da televizyonunda onu izleyenler. Birdenbire olmadı ama artık herkes ona Primadonna diyor. Ne zamandan beri bilmiyorum. İtalyan radyosu Gavazzini Gencere ürünü olan Anna Bolena'yı yayınladığından beri mi? Çiçeği burnunda genç yönetmen Franco Zeffirelli'nin Konva'da sahneyi koyduğu Il Trovatore'de oynadığından beri mi? İtalyan televizyonu siyah beyaz olarak Il Trovatore'yi yayınladığından ve operaya gitmeyenler de bu gençlerin sopranosuyla büyülendiğinden beri mi? Victor Hugo ile peş peşe üç temsil, La Battaglia, Di Legnano, Macbeth ve Don Giovanni'yi hazırladığından beri mi? Yoksa Poliat operasındaki Polya rolünden sonra mı? Bilmiyorum. Ama artık o bir primadonnaydı. İtalyan opera izleyicileri öyle karar vermişti. Artık onun adı primadonna. La primadonna turca. Ah elbette, hele o Poliato'dan sonra. Yedeğin Zaferi. 1960 yılının Aralık ayı, Scala Operası'nda Donizetti'nin Poliato sunulacak. Başrol yine Maria Callas'ta, yedeği yine Leyla Gencer. Callas'ın Onassis'te büyük aşk yaşadığı, Jet Sosyetesi'nin gözbebeği olduğu, Begüm Ağa Hanların, Monaco Prensi Prenseslerinin Scala galalarından eksik olmadığı dönem. Orkestra şefi Antoine Watteau, Callas provalarda en sudan nedenlerle olay çıkarıyor, bol kaprisler yapıyor, tüm rol arkadaşlarının canını okuduktan sonra, sinirleri gerildikten sonra melek gibi bir gülümseyişle hadi artık provaya başlayabiliriz diyor. Hayır, Leyla bir kez bile doğru düz prova yapmadı. Leyla yine kendi bildiği yöntemlerle çalıştı. Araştırarak, karakter incelemeleri yaparak, sevdiği maestrolarla tartışarak. Sonunda Şef Votto bir prova olanağı yaratabildi. Sabahın 11'inde. Opera sanatıyla biraz ilgisi olan herkes bir şancının sabah provası yapmasının nedenli güç, neredeyse olanaksız olduğunu biliyor. Bu provayı Maria Callas da izledi. Hayır, salonda oturup değil, kimselere görünmemeye çalışarak sabah uykusundan fedakarlık edip Scala'ya geldi. Provayı sahne arkasından izledi. Ve rivayet o ki kendisi ve Leyla'ya nice operada eşlik etmiş soprana Guilette, Simonotta'ya dönüp prova bitiminde şöyle dedi. Bu Türk hepimizin canını okuyacak. Ve temsiller başladı. Açılışı elbet ki Maria Callas yaptı. Alkış, kıyamet, büyük başarı. Galayı Uluslararası Jet Sosyetesi de izledi. İlk geceden sonra ikinci temsil, üçüncü temsil, sonra Scala Operası'nın yöneticileri, kurmay heyeti karar verdi. Bundan sonraki üç temsili Leyla Gencer oynayacak. Öyle oldu. Poliot Scala'da altı kez temsil edildi. İlk üçünü Callas, son üçünü Gencer söyledi. Bu karar, bu haber yalnız Milano'yu değil, bütün İtalya'yı birbirine kattı. Bu uygulama yedek oyuncunun zaferiydi. Bu kararın gerisindeki gerçek belki de şuydu. Callas'ın söylediği Poliato kimi kesintiler yapılmıştı. Leyla'nın söylediğinde ise tek satır kesilmemiş, tek nota değiştirilmemişti. Donizetti'ye sıkı sıkıya bağlı kalınmıştı. Hayır, o günlerde bu iki sopranonun birbirinden çok farklı yorumlarını karşılaştıran hiçbir yazı çıkmadı İtalyan basında. Kimin haddine? Diva ile bir başkasını, bu başkası primadonna bile olsa karşılaştırmak kimin haddine? Bu konuda ancak 70'li, 80'li yıllarda konuşulacaktı. Bugün İtalya'da rastladığım her iki yorumu da görülmüş olan opera meraklıları şöyle diyorlar. Callas eseri baştan sona görkemli bir Yunan travestisi gibi oynuyor. Leyla'nın Paola'sı daha insancıl, daha yakın, dinleyiciyle daha içli dışlıydı. O temsilden sonra Leyla'nın Donizetti tekniğiyle neler yapabileceğini anladık.